Ayrım 18, Büyük Kir'in Kısa Öyküsü, Karşı Devrim, Ferruh Sidar, sayfa 200. Ekonomi konusunda, kamu bankalarının yeniden yapılandırılarak özelleştirilmesine olanak sağlayan yasalar çıkartıldı. İçki üretiminde yerli ve yabancı girişimcilere yatırım olanağı sağlandı. Hayvansal üretimde verimin arttırılması için ıslah çalışmaları yapılanmasını öngören yasa çıkartıldı. Özelleştirme uygulamaları yapıldı. Mali sektörün yeniden yapılandırılmasına ilişkin de Merkez Bankası'na yönetim bakımından özerklik getirildi. Devlet bankalarının görev zararına yol açan tüm bakanlar kurulu kararları iptal edildi. Kamu bankalarının sermayeleri yeterli düzeye getirildi. Yönetimleri ise ortak bir yönetim kuruluna devredildi. Özel bankaların güçlendirilmesi için de çalışmalar yapıldı. Eğitim konusunda koalisyon hükümeti 8 yıllık zorunlu eğitim programını uygulamakla kalmayıp kendine 11 yıllık zorunlu eğitim hedefi koydu. Sosyal açıdan da 57. hükümet sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu aracılığı ile gıda, giyim, yakacak, sağlık, eğitim, özürlülere mesleki kurs olanağı, burs, taşımalı eğitim ve benzeri konularda koşullar ölçüsünde etkili oldu. Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı projesinin nihai anlaşmasının yanında iç dış birçok konuda imzası olan koalisyon hükümeti döneminde AB sürecine ilişkin uyum paketlerinin ilk üçü çıkartıldı. Sıkıntı yaratan pek çok gelişmeye de tanıklık ettik. Yaşanan enerji yolsuzluğu, cezaevlerindeki ölüm vurucu eylemlerini sona erdirmek üzere düzenlenen ve hayata dönüş adı verilen operasyonda 30 kişinin ölmesi, vicdanları yaralayan af yasası, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatması, ekonomik darboğaza girildiğinde gelişen pek çok olay gibi. 2001 ekonomik krizi beklenmedik ölçülerde daralmayla sonuçlandı. Bununla da kalmayıp ülkenin orta vadeli görüşünü değiştiren çok yönlü yeni koşulları da beraberinde getirdi. Büyük ölçekli sermaye çıkışının olumsuz etkilerini kontrol altına almak için geniş kapsamlı uluslararası mali destek sağlandı. Ekonominin kurumsal yapısındaki zaafların giderilmesi için gerekli düzenlemeler uluslararası desteğin öngördüğü doğrultuda yapılmaya çalışıldı. Atılan somut adımlar Mayıs 2001'de uygulamaya giren program çerçevesinde kamu finansmanında ve banka sisteminde düzeltmelere öncelik verilmesi, serbest kur rejiminde devamlılığın sağlanması, mal ihracatındaki artış ve diğer düzenlemeler krizi kontrol altına aldı. 11 Eylül olaylarından sonra oluşan dış siyasal koşullar, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan sağladığı mali desteğin artarak devam etmesini kolaylaştırdı. Şubat 2002'de IMF ile yapılan 3 yıllık stand-by düzenlemesiyle Türkiye'ye 16 milyar dolarlık kredi sağlandı. 2000 programının 19 milyar dolarlık IMF desteğinde kullanılmayan 4 milyar dolar, Şubat 2002'de açıklanan kredi miktarına 16 milyar dolara dahil edildi. İşler yoluna girmiş olsa da 20 Şubat'ta o tarihe kadar gerçekleşmiş en büyük hazine ihalesinin planlanması, piyasa oyuncularının borcu yenilemeyerek paralarını geri istemesi ve dövize olan hücum her şeyin sonunu getirdiğinde, ekonomik hassasiyet konusunda koalisyon hükümetinin yeteri kadar dikkatli davranmadığı, yapısal değişikliklerin daha önce gerçekleştirilmesi halinde de bu sürecin yaşanmayacağı anlaşılmaktadır. Kamu borcunun büyüklüğü tıpkı bir çığ gibi 57. hükümetin üzerine düştü ve yaşanan pek çok sosyal olayın etkisiyle de onu ezdi. Böyle olmakla beraber koalisyon ortaklarından MHP'nin erken seçim dayatması olmasaydı eğer, ekonominin rayına oturtulmasıyla birlikte siyasal anlamda farklı gelişmeler yaşanabilirdi. Ama öyle olmadı. Türk halkını kesin çizgilerle bölen, rejimi kendi anlayışına göre düzenleme konusunda hızla ilerleyen kinci zihniyete iktidarın kapısı açıldı. Yeni bir dönem. 2 Kasım 2002 tarihinde gerçekleşen seçimle birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin başladığına tanıklık ettik. Çok partili yaşama geçtiğimiz günden itibaren her konuda umutlanan halk, bunca süre yaşadığı hayal kırıklıklarının bedelini, geçmişten tamamen sorumlu olmasalar da son iktidara 2 Kasım seçimlerinde ödetti. Halk, Cumhuriyet tarihinin en etkili krizini de yaşadıktan sonra yeni bir seçenek aradığını gösterdi. Seçmenin oy verme aşamasında pek çok etmenden etkilendiğini biliyoruz. Siyasi partinin lideri, adayları, ideolojisi gibi siyasi faktörlerin yanında ait olma, yakınlık duyma gibi psikolojik etmenler de vardır. Sosyoekonomik faktörlerin, eğitim, meslek, gelir, yaş, cinsiyet ve benzerleri etkisi çok önemlidir kuşkusuz. Seçim konusunda ideolojik eğilimlerle birlikte Türkiye'de etkili olan ekonomik oy verme modelidir. Yaşadığımız süreç bunun geriye doğru da işlediğinin bir kanıtıdır. Ekonomik kriz dönemlerine ilişkin gayri safi milli hasıla verileri ve buna bağlı olarak gerçekleşen seçim sonuçları da seçmenin bu eğilimini açıkça göstermektedir zaten. Refah Partisi'nin yerine kurulan Fazilet Partisi'nin de kapatılması kararı 22 Haziran 2001 verildiğinde bu kez Saadet Partisi kuruldu. Artık milli görüşçü olmadıklarını dillendiren ve kendilerini yenilikçiler diye niteleyen bir grup, gelişip serpildikleri bu ortamdan ayrılmayı yeğleyerek 14 Ağustos 2001'de yeni bir parti kurdu. 2 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerde en yüksek oy oranıyla Adalet ve Kalkınma Partisi, Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu. Siyaset yasağı nedeniyle kabine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alamayan Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteklediği bir anayasa değişikliğiyle meclise girdiği süreçten sonra 58. hükümet 11 Mart 2003'te istifa etti. Cumhurbaşkanından hükümeti kurma görevini alan Recep Tayyip Erdoğan 15 Mart 2003'te 59. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu. Yıllardır sert yalanlarla umut tiryakisi haline dönüşen seçmen açısından değişiklik aldatmacısının bir önemi yoktu. Yeni dönemin ilk yıllarında demokratikleşme yönünde atılan adımlar, siyasal İslamcıların ılımlıları ile aldanma gereksinimi duyan diğer kesimler için verimli geçti. Önceki iktidarın, kendilerinin de inkar etmediği ekonomi programı sayesinde yaşanan olumlu hava, AKP'ye yeni taraftarlar kazandırdı. AKP liderinin "yolumuzun üzerine bir inek oturmuş, yolumuzu kapatıyor, menzilimize ulaşmamızı engelliyor. İneği yolumuzdan önce lafla usul usul, sonra evvelallah sizlerin yardımıyla artık nasıl olursa, nasıl denk gelirse kaldıracağız" sözü gerçek yandaşlarının zihninde sıcaklığını korurken, Türkiye kendine din olarak Kemalizmi almış, referansımız İslam'dır deyişi diğer seçmenleri tarafından unutuldu. Değişlik söylemi. Bilimsel olarak insanın bir çırpıda değişmesi olanaksızdır. İnançlar ciddi krizlerle, her şeyi alt üst eden deneyimlerle, sıra dışı rastlantılarla ve kişinin acı veren kimlik arayışına girmesiyle değişim olabilir diyor bilim. Diyelim ki AKP lideri öz eleştiri yaparak düşünce ve benimseyişlerinde, sözlerinde, davranışlarında ve kimi inançlarında yanlış ve yanılgılı olanları bularak bunları evrensel doğrularla karşılaştırıp 40 yıllık kültürünü çok kısa bir zamanda, yani seçimlere çeyrek kala değiştirdi. Ya diğerleri? Bütün bir parti teşkilatı böyle bir anlamayı toplu olarak nasıl gerçekleştirebilir ki? Yazarlarının, çizerlerinin, haber sunucularının ve pek çok teşkilat üyesinin ellerine yüzlerine bulaştırarak bile olsa sergilediği değişim görüntüleri öylesine izlendi ilk yıllarda. İnek dedikleri rejimi lafla usul usul yollarından kaldırma ya da diledikleri gibi yönlendirme çabaları yanına her şekilde yenilerini de katarak kontrol ettikleri medya aracılığı ile hızla sürerken tüm kurumlarda gerçekleşen kadrolaşma girişimleri göze batmadı. Atılan her adımda titizlikle Fethullah Gülen'in yol haritası izlendi. Yıllar önce Fethullah Gülen'in "adliyede, mülkiyede mevcut olanlar mevcudiyetlerini korumazlarsa arkadan gelenlerin mevcudiyetini koruyamayız. Bir taraftan o kanun ve kuralları, diğer taraftan da kanun ve kural adamı olma imajını kullanmalıyız. Yani sizi gören bunlar kurallara harfiyen riayet ediyorlar" demeli, ta ileriye gitmeli, can damarları içinde dolaşmalıyız, arkadaşlarımızın cepheleri öğrenmeleri lazım, hukuk sistemini didik didik etmeliler, sistemin püf noktalarını bilmeleri lazım, biz de çalışıp onları istifade edecekleri mevkilere getirmeliyiz. Dikkatli olmalıyız, erken harekete geçersek tepemize binerler. durmadan hazırlanmalıyız. Zamanı gelince uygun boşluk bulunca maratona geçeriz. Devlet memuru arkadaşlar kahramanlık yapamazlar. Erken vuruş yaparlarsa dünya başlarını ezer. Bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır deyişine sımsıkı bağlı kalan gerçek AKP'liler yine bıyık altından gülüyorken diğer umut tiryakileri yaşamın olağan akışında beklentilerini sürdürdü. İkinci Cumhuriyetçiler başta olmak üzere pek çok köşe yazarının AKP'nin değişmiş bir zihniyetle ülkeye hizmet ettiği ve edeceği yönündeki yazıları yeni seçmen üzerinde etkili oldu. AKP'nin beslendiği zihniyetle yetişen, görüşlerindeki çelişmeler nedeniyle de değişim çalkantıları yaşadığı izlenimi uyandıran Ahmet Hakan adlı köşe yazarı 28 Nisan 2006'da Hürriyet gazetesindeki makalesinde "Değiştiler" başlığıyla o kesimi iyi tanıyan biri olarak değişimin göstergelerini sıralamıştı. Yazar uzun uzadıya kaleme aldığı makalesinde özetle, "Eskiden biz derler, ardından da onlar demeyi ihmal etmezlerdi. Farklılık vurgusu olmayan bir tek cümle bile çıkmazdı ağızlarından. Şimdi böyle bir ayrım yapmıyorlar. Eskiden kendilerini iki cihan gerçeğini fark etmiş olmanın ayrıcalığı ile taçlanmış sanırlardı. Kendi dışındakiler ise kesinlikle gaflet uykusuna dalmış, uyandırılmayı bekleyen zavallılardı. Şimdi kendilerine böyle bir misyon biçmiyorlar. Eskiden başlarına gelen her türlü musibetin sorumluluğunu dağın arkasındaki düşman ordusuna yüklemeyi tercih ederlerdi. Yahudi parmağı ya da Mason komplosu filan aramaya bayılırlardı. Şimdi adı konmamış düşmandan pek söz etmiyorlar. Eskiden hepsi birer küçük Erbakan idi. Erbakan gibi genizden konuşur, Erbakan gibi alttan alır, Erbakan gibi garip şakalar yaparlardı. Şimdi hepsi de dişil taraflarını yok etmiş, erkeksi bir ağırlığın pençesine kaymış gibi. Eskiden doğum günü pastası kesme, evlilik yıl dönümü kutlama ya da yılbaşında mesaj gönderme gibi konularda bunlar Frank adeti derlerdi. Şimdi pastadan aldıkları dilimi birbirlerinin ağızlarına uzatıyorlar. Yılbaşı mesajlarını özenle kaleme alıyorlar. Eskiden kadın eli sıkma ya da kadın şarkıcı dinleme gibi konularda bile kılı kırk yararlar ve hep bir fetva arayışına çıkarlardı. Şimdi ille de hayatın gerçekleri diyorlar. Eskiden kamuya açık olduklarında farklı, kamuya kapalı olduklarında farklı olurlardı. Şimdi gizli gündemleri yok, dolayısıyla son döneme ait bir tek kaset de yok diye aktarmıştı tespitlerini. Duygu ve düşüncelerini değerlendirebilen sade bir insandan, özellikle dirençken bir toplumun bireyi olarak normalde çarşambadan perşembeye değişim konusunda tereddüt duyması beklenir. Ama bu bizde böyle olmadı. Değiştik aldatmacasına kimileri inanırken, kimileri de inanmasa bile önemsemedi. Birçok akademisyenin, yazar çizer takımının ve kendine aydın diyen kişilerin değişime ilişkin inanarak veya beklentileri nedeniyle telkinleri de bu süreçte etkili oldu. AKP yönetimi lafla usul usul solcuları solladı, laikleri geride bıraktı, Atatürkçüleri şaşırttı. Birkaç yıl öncesinde Hristiyan kulübü dedikleri AB'yi de hatta kendilerini bile şaşırttı. Açık ve kapalı bir biçimde süren kadrolaşma harekatına tanıklık ettik. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 456 atama kararnamesini geri çevirse de AKP iktidarının yasalara ve devlet geleneklerine uymayan uygulamalarıyla 200 kadar kritik makamı atadığı kişilere emanet ettiğini gördük. Hissettirmeden ta ilerlere gitmek, can damarları içinde dolaşmak, tasarımının hızla yaşama geçtiği süreçleri izledik öylesine. Cumhuriyet değerlerinin yerlerini daha Müslüman bir yapıya devretmesi zamanının geldiğini Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer'in tebliğinden okuduk satır satır. Yayınladığı bildiride bürokratik mekanizmada yer alacak memurları dindar insanlardan seçmenin beşeri yanı ağır basan bir iktidarı öne çıkaracak kanaatindeyim demişti Ömer Dinçer. Cumhurbaşkanı seçimi 22 Temmuz 2007 seçimlerinden güçlenerek çıkan AKP iktidarı artık ilk yıllardaki kadar eylem ve söylemlerinde kendini sıkma gereği duymadı. Seçim gecesi Cumhurbaşkanı adayını uzlaşma ile belirleyeceğiz, elimde bir liste ile partileri dolaşacağım diyen başbakan bu söyleminden kısa bir süre sonra sözünden dönerek Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Bu ülkenin başına dindar bir cumhurbaşkanının gelmesinden daha iyi ne olabilir ki diyen Bülent Arınç ise iktidarın gerçek niyetini açıkça dillendirdi. Abdullah Gül herkesin cumhurbaşkanı olamazdı. Bunu başbakanlığı sırasında fazlasıyla kanıtlamıştı. Başka bir deyişle herkesin başbakanı olmadı. Hızlı, baş döndüren kadrolaşma çabaları henüz unutulmamıştı. İdeolojik bir iç çemberin bilinçli bir üyesi olarak tanımlanan Abdullah Gül'ün adaylığı huzursuzluk yarattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesiyle sorunu olan birinin cumhurbaşkanı olmasına gerçek aydınlar tepki gösterdi. Bekir Coşkun'un o günlerde yazdığı bir makalesindeki "Abdullah Gül benim cumhurbaşkanım olamaz" sözlerine sert bir biçimde yanıt veren başbakan, "Abdullah Gül benim cumhurbaşkanım olamaz diyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkıp gitmelidirler" diyerek sonraki dönemlerde nasıl bir politika izleyeceğinin işaretini gösterdi. 28 Ağustos 2007'de yapılan oylamada Abdullah Gül 3. turda Cumhurbaşkanı seçildi. O günden itibaren de kinci zihniyet hiçbir konuda çekince gösterme gereksinimi duymadı. Abdullah Gül Atatürkçüleri şaşırtmadı. Cumhurbaşkanı seçildikten kısa bir süre sonra Abdullah Gül'ün Atatürk'ün 69. ölüm yıl dönümüne saatler kala Erdoğan'ın isteğiyle Suudi Kralı Abdullah'a devlet şeref madalyası vermesi AKP zihniyetine karşı olanları şaşırtmadı. Böyle olsa da devlet şeref madalyası Türkiye'nin geleceği, bölünmez bütünlüğü, huzuru, birlik ve beraberliği için üstün yararlılık gösteren kişilere verilmesi gerekirken, Atatürk'ün büstü önünde madalya almak için ne yaptığını bilmediğimiz Atatürk düşmanı olan birine verilmesi çok inciticiydi. Yukarıdaki gibi manzaraların yaşanacağı bekleniyordu. Cumhurbaşkanı seçiminden 2 hafta önce yazı ve karikatürlerle yansımaya başlayan vurgulamalar da rastlantısal değildi zaten. Örneğin İstanbul'da yayınlanan haftalık İslamcı bir derginin ön yüzündeki çizimde Anıtkabir'e büyük bir kilit vurularak 6 okun mezardan ceset halinde çıkarılışı gösterilirken diğer kapakta 6 ok dinsizlik, halk düşmanlığı, fahişelik ve ibnelik, ayyaşlık ve hırsızlık, batıcılık ve hayvanlık, vatan hainliği olarak tasarlanmıştı. Küfür ve hakaretten oluşan bu tasarımın üzerine iri puntolarla atılan başlıkta ise küfür ocağından kurtulmaya az kaldı deniyordu. Bu yayınların hem de Müslümanlık adına İstanbul'da valiliğin, savcılığın, emniyet birimlerinin ve diğer ilgili makamların gözleri önünde yapılmış olması damarlara kadar ilerlemenin gerçekleşmesiydi kuşkusuz. Kapaklardaki ayrıntıları görmek isteyenler 14 Ağustos 2007 tarihinde Hürriyet gazetesinin 5. sayfasına bakabilirler. AKP'ye açılan kapatma davası. Laiklik ilkelerine aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle AKP hakkında 14 Mart 2008'de açılan kapatma davası çok konuşuldu. AKP'li hukukçular tarafından kapatmaya yönelik gerekçelerin yetersizliği vurgulandı. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya Anayasa Mahkemesi'ne yeni belgeler sundu. 26 Şubat 2006'da Erdoğan'ın Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın kongresinde yaptığı BOP eş başkanlığına ilişkin konuşması, AKP'nin resmi internet sitesinden alınan Erdoğan'ın genişletilmiş Orta Doğu projesiyle ilgili görevi kenara koyamayacaklarını belirten 21 Şubat 2006 tarihli grup konuşması, 30 Mayıs 2006 tarihli grup konuşmasının BOP eş başkanlık görevini anlattığı bölümleri, 4 Mart 2006 tarihli Tuzla İlçe Kongresi'ndeki "Biz yol haritamızı çizdik, BOP eş başkanlarından biri izlediğine ilişkin belgeler AKP kanadında huzursuzluk yarattı. Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu ve Bülent Sarıoğlu'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile o dönemde yaptığı röportajda daha sonra yaşanacak olayların öngörüleri vardı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kapatmaya ilişkin soruya, "Kapatma yaptırımı davalı partinin son aşamada demokrasiyi ortadan kaldıran, şiddet ve şiddet çağrısını amaçlayan bir modeli yaşama geçirmeyi hedeflediği için hukuka uygundur. Davalı partinin eylem ve söylemleri, ılımlı İslam devleti adı altında bir şeriat devletine gidişin açık kanıtlarıdır. 5,5 yıldır dönüştürme faaliyetleri kanıtlarıyla ortaya konmuştur" diye yanıt verirken, güç kullanımına ilişkin görüşlerini de şeriatın tüm toplumu İslami bir düzene kavuşturmayı esas alan cihat boyutu gözetildiğinde, laik rejimi dönüştürmek için güç kullanılması ve bu tehlikenin uzak olmadığı bir gerçektir diye belirtmişti. Türkiye-Malezya olur mu tartışmaları? Türkiye'nin Malezya gibi olup olmayacağına ilişkin tartışma, Richard Holbrooke'un Türkiye ve Malezya gibi hem Müslüman olup hem de seküler olunabiliyor deyişiyle başladı. O günlerde Malezya polisinin oruç tutmayanları cezalandırdığına ilişkin haberlerin gelmesi ve Başbakan Abdullah Bedevi'nin Malezya bir İslam devletidir vurgusu dikkatleri Malezya'ya çevirdi. Hürriyet gazetesinden Ezgi Başaran ile Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Böhürler'in yaptığı röportajlar ardı ardına yayınlanmaya başladı. Malezyalı Müslüman iki avukatla yapılan söyleşide avukatlardan birinin 3 yıl önce İstanbul'da bazı entelektüellere Türkiye İslamlaşıyor dedim. Buna mümkün değil, Türkiye'nin supapları var dediler. 22 Temmuz seçimleri beni haklı çıkardı. Bundan 10 yıl önce Malezya'da geldiğimiz noktayı ben de hayal bile edemezdim. Ve böyle giderse sivil toplum kendine gelip frene basmazsa 5-10 yıl içinde Malezya, İran, Türkiye'de Malezya olacak deyişi öne çıktı. 25 Eylül 2007 günkü makalesinde Oktay Ekşi bu diyaloğu kullandıktan sonra "Haydi diyelim ki Ezgi Başaran bu röportajı tarafsız bir anlayışla yapmadı. Peki ama bugünkü iktidarın destekçisi Yeni Şafak gazetesi de mi, yazar Ayşe Böhürler de mi o niyetle kaleme sarıldı?" diye sürdürdüğü yazısında Ayşe Böhürler'in eski Malezya Başbakanı Muhammed Mahathir'in kızı Marina Mahathir ile yaptığı söyleşiden kısa bir bölüm aktararak Marina Mahathir'in "İslami parti olan bir muhalefet partimiz var ve şu anda bir eyaleti onlar yönetiyor. Bu parti bazen hükümetten daha Müslüman olduğu oyununu oynar. Hükümet kendisinin de İslami olduğunu ispatlamaya çalışarak tepki gösterir. Dolayısıyla biz iki ateş arasında kalırız" deyişini yorumladı. Nüfus kağıtlarına dini İslam'dır ibaresinin eklenmesi, şeriat mahkemelerinin uygulamaları, hakimlerin önce Müslümanım sonra hakim vurgusu, İslamlaşma programının hem devlet hem de başsavcı ve hukuk adamları tarafından yürütüldüğü ikili hukuk sisteminin uygulanması, anayasa tamamen değişmese de onu uygulayan ve yorumlayanların kafa yapısının değişmesi, ahlak polisinin öne çıkması, türban takmayanlara yapılan baskı ve benzeri şeyler Malezya'ya ilişkin serzenişlerde öne çıkan konulardı. AKP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamenin 27. sayfasında 2003 yılı Mayıs ayında Malezya'ya yapmış olduğu gezide Recep Tayyip Erdoğan'ın New Straits Times adlı gazeteye verdiği demeçte "Modern bir İslam devleti olarak Türkiye medeniyetlerin uyumuna örnek olabilir" deyişini okuduğumuzda Malezya Başbakanı'na eşdeğer bir konuşma yaptığını anımsadık. 18. ayrımın sonu. Sayfa 211.